Ayrım 42. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 503. Ankara, Çankaya Köşkü, Kütüphane, sabaha karşı. Geçme Gazi'nin pencerenin önündeki duruşuna yapılıyor. Kılıç Ali Bey'in sesi arkasından gelmiştir. Döner, ona doğru yürür. Kılıç Ali Bey de, Salih Bey de mütecessis ve endişeli yüzlerle bakıyor. Az gerilerinde Rusuhi Bey. Mustafa Kemal Paşa sakin bir ses fakat ateş saçan gözlerle düşündüklerini söylüyor. Mustafa Kemal Paşa, beyler bu iş bitti. Müsamahanın da bir haddi hududu vardır. Latife Hanım, ma teessüf, bu hududu aşmış bulunuyor. Salih Bey sıkılarak çekingen, fakat paşam bir görüşseydiniz. Mustafa Kemal Paşa sert sözünü keser. Uzatma Salih. Daha yumuşak, kısmet bu kadarmış. Kimsenin yüzünü görmek istemiyorum. Siz İsmet Paşa'ya keyfiyeti naklediniz. O İzmir'e avdeti için ne icap ediyorsa yapar. Salih Bey, emredersiniz. Mustafa Kemal Paşa kapıya yöneliyor. Çıkacağı sırada durup dönerek son talimatı verir. Biz Rusuhi ile Asi Yozgat'a gidiyoruz. Biraz kafamı dinleyeceğim. Gazi arkasından da kalanlara jest ve mimikle bir çaresizlik işareti yapan Rusuhi Bey çıkıyor. Kütüphanede kalan Kılıç Ali Bey ile Salih Bey aynı çaresizlikle birbirlerine bakışırlar. Sonra Salih Bey üzgün bir yüz ve sesle fikrini söyler. Salih Bey, olacağı buydu. Kılıç Ali Bey kendini bir koltuğa bırakıyor. Âli bir ihtimal bu karar, gayrı kabilli rucu bir karar. Ankara, Çankaya Köşkü, Nizamiye, sabaha karşı. Arabanın motoru uzak horozlar, Latife leitmotivi ağır ve dramatik bir ciddiyetle çok gerilerden. Sabaha karşı Nizamiye'de sadece nöbetçiler kalmıştır. Paşanın otomobili harekete hazır bekliyor. Mustafa Kemal Paşa yaveriyle birlikte arabasına yaklaşır. Mustafa Kemal Paşa otomobiline biniyor. Rusuhi Bey kapısını kapattıktan sonra şoförün yanındaki yerine geçecektir. Arabanın içinden Rusuhi Bey şoföre dönerek emrediyor. Asi Yozgat'a çek. Mustafa Kemal Paşa sigara yakarken duruyor. Beri bak çocuk, Marmara Köşkü'ne saklanalım. Dumanlarla birlikte rahat durmaz o, her tarafı arayacaktır. Araba hareket ediyor. Ankara, Çankaya Köşkü, kabul salonu, sabaha karşı. Latife leitmotivi en kederli ezgileriyle sürüyor. Gerilerden sabah horozları, çalar saatin tiktakları. Latife Hanım elinde ahize, telefonun başındadır. Fakat telefona değil, karşısındakilere konuşuyor. Salih Bey ayakta, Kılıç Ali Bey oturmuş, elinde kahve fincanı. Latife gergin fakat durumun ciddiyetini kavramış. Evet, bir hataydı. Vahim bir hata. Lakin tamir olunamayacak hata yoktur. Tarziye veririm. Affını istirham ederim. Erzincan'da nasıl? Salih Bey ümitsiz sözünü kesiyor. Erzincan'a benzemiyor hanımefendi. Vaziyet çok daha vahim. Meseleyi İsmet Paşa'ya havale etti. Latife Hanım darbenin etkisiyle bir an duraklar, sonra yeni bir hızla telefonu çevirir. Latife bir an şaşkın. Nasıl yani? Toparlanır, telefonla meşgul. Olur mu efendim? Bu bir sui tefehüm. Kendisiyle konuşursam... O ısrarla telefonu çeviriyor, santral cevap vermiyor. Yerinden kalkmış olan Kılıç Ali Bey arkasından yaklaşıp şefkatle ve usulca Latife'nin omzunu tutar. Salih Bey de öbür yanındadır. Kılıç Ali Bey anlayışlı fakat kati, beyhude yorulmayın hanımefendi. Artık onu hiçbir yerde bulamazsınız. Ankara, istasyon binası, gündüz. Hatta istim üzerinde bir tren, boğum boğum kara duman, salkım salkım beyaz buhar, peronda aralarında başvekil İsmet Paşa'nın, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa, diğer paşa ve vekillerin ve eşlerin bulunduğu seçkin bir uğurlayıcı kalabalığı. Lokomotifin soluması, buharın ıslıkları, kalabalığın rabarbası. Otomobilin görünüşüyle Latife leitmotivi başlıyor. Latife'nin bulunduğu otomobil istasyona geliyor. Durunca kapısı açılıyor. Latife'yi İzmir'e götürmekle görevli Mahmut Bey çıkıyor. Mahmut Bey kapısını açınca Latife arabadan iniyor. Üzerinde aynı Fransız şıklığı ve dikenli zerafeti. Kendinden emin ve fütursuz istasyona yürüyor. Salih ve Kılıç Ali Beyler onu karşılayacak, İsmet ve Fevzi Paşalara doğru götürecektir. Latife gözleri sonuna kadar açık, yüzünde mütebessim bir maske. Hiçbir şey olmamış gibi onu güler yüzle ve saygıyla karşılayan paşaların ve öteki devlet ricalinin ellerini sıkar. İsmet ve Fevzi Paşalar kendisini vagonun kapısına kadar götürürler. O bindikten sonra vagonun basamağından dönüp kalabalığa bir el selamıyla veda eder. İçeriye girer, görevli kapıyı kapatır. Kampana çalınmış, hareket memuru hareket düdüğünü çalmıştır. Tren buharlı lokomotiflere mahsus ıslıklar ve gürültülerle hareket ediyor. Kompartımanın içi penceredeki Latife'nin amorsundan, istasyondaki kalabalık. Latife eliyle önce ağır sonra hızlı geçip uzaklaşan uğurlayıcıları, aslında bütün Ankara hayatını selamlayıp veda ediyor. Trenin raylarda çıkardığı tıkırtılar Latife leitmotivi. Latife istasyon gözden kaybolunca pencereden dönecektir. Hala kendinden emin, gözleri sonuna kadar açık, o fütursuz ifade, hala o tebessüm maskesi. Kompartımanın kapısı açılır. Daha önce trene gelmiş olan dadısı Canan Kalfa içeriye girer. O ana kadar sapasağlam duran Latife o anda yıkılacaktır. Birden Canan Kalfa'nın boynuna sarılıyor, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Latife, "Dadıcığım, ah dadıcığım!" ağlayarak, "Böyle olmasını arzu etmiyordum, vallahi etmiyordum." Hıçkırıklarla kesik kesik, "Yalnızlıktan bunalmıştım, gece yarılarına kadar beklemekten. Neden böyle yaptı, neden beni dinlemedi?" Canan Kalfa boynuna sarılmış olan Latife'nin saçlarını, o da gözyaşları içinde bir anne şefkatiyle okşamaktadır. Latife'nin treni gittikçe hızlanarak İzmir istikametine akıp gidiyor. Sonunda ufalıp kaybolacaktır. Raylarda hızlanan tıkırtılar, lokomotifin uzun ve acı çığlığı, iyice yükselen Latife leitmotivi. Kastamonu, İnebolu, Zafer Yolu, Gündüz. Sokaklarda zafer takları, binalar defne dalları, bayraklar ve kağıt fenerlerle süslenmiş, kadın erkek çocuk, İnebolu ahalisi sokaklardadır. Kamera, savaşta Ankara'ya oradan gidildiği için sonradan Zafer Yolu adı verilen şehir girişine doğru yaklaşıyor. Zafer Yolu. Gazi, arkadaşları Nuri Conker ve Fuat Bulca, iki yaveri Rusuhi ve Salih Beyler, onları karşılamaya gelmiş olan vali, belediye reisi, müftü ve diğer vilayet erkanı ile beraber İnebolu'ya giriyor. Sokağı doldurmuş olan halk onları çılgınca alkışlamaktadır. Gazi ve arkadaşları otomobilden inmişlerdir. Halkı selamlayarak yaya yürüyorlar. Gazi'nin başı açık. Gazi, İnebolu'da kalacağı eve doğru ilerliyor. Halkın tezahüratı sürmektedir. Geriden ufak başlayıp hızla yaklaşıp büyüyen bir gazete sayfası görüntü üzerine bindirilir. Bu Kastamonu'da çıkan Açık Söz gazetesinin ilk sayfasıdır. Gazi'nin bir fotoğrafı, Gazi'nin otomobiline ait bir görüntü üzerinde şu başlık görünüyor. Gazi Hazretleri İnebolu'yu teşrif ediyorlar. Gazete sayfası kısa bir süre daha kalır, arkadaki görüntü değişir. Bu defa gecedir. Fener alayı. Mustafa Kemal Paşa, üzerinde keten bir elbise, elinde Panama bir şapka ile halkın arasındadır. Mebuslar, vilayet erkanı, Fuat Bulca, Nuri Conker, yaverler ile birlikte şehri dolaşmakta olan Fener alayına katılmıştır. Büyük coşku, sevinç ve sevgi gösterileri sürüyor. İnebolu sahneleri boyunca halkın tezahüratına ait alkış, sevinç çığlıkları, rabarba kesilmeyecektir. Ayrıca kurtuluş leitmotivi heyecanlı ezgileriyle sürüyor. Kastamonu, İnebolu, Türk Ocağı Salonu, Gündüz. Gazi, sivil kıyafetinde, elinde şapkası, salonu hınca hınç doldurmuş kadınlı erkekli İnebolu kalabalığına hitap ediyor. Mustafa Kemal Paşa, "Bizim kıyafetimiz milli midir?" Salon bir ağızdan cevap veriyor. "Hayır, asla." Mustafa Kemal Paşa, "Bizim kıyafetimiz medeni ve beynelmiler midir?" Salon bir ağızdan cevap veriyor. "Hayır, hayır, asla." Mustafa Kemal Paşa, "Size iştirak ediyorum. Tabirimi mazur görünüz. Altı kaval, üstü şişhane diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millidir ve ne de beynelmilerdir. O halde kıyafetsiz bir millet olur mu arkadaşlar? Böyle tavsif olunmaya razı mısınız?" Salon bir ağızdan cevap veriyor. "Hayır, hayır, asla." Mustafa Kemal Paşa, "Medeni ve beynelmiler kıyafet çok cevherli milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu iktisa edeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, ceket ve bit tabi bunların mütemimmimi olmak üzere başta siperi şemsli serpuş." Gazi şapkasını kaldırıp göstererek, "Bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun adına şapka denir." Şapkasını halka kaldırmış Gazi'nin amorsundan Türk Ocağı Salonu. Alkış tufanı duvarları adeta yıkıyor. Heyecan son haddindedir. Salona ait tezahürat, alkış ve rabarba arkasında kurtuluş leitmotivi sürüyor. Ankara, İstanbul Pastanesi, Salon, Gündüz. Hakimiyeti Milliye gazetesinde Latife Hanım'ın resmi vardır. İki sütun üzerine bir haberde Gazi ile ayrıldıklarına ait resmi tebliğ verilmiş. Masanın üzerinde ayrıca içilmiş çay bardakları, yenilmiş pasta tabakları, çatal bıçak, izmarit yüklü kül tablaları. Latife Hanım'ın resmi üzerine Gürcü Yusuf Bey'in sözleri of olarak düşerken gerileyen kamera masada oturmuş Gürcü Yusuf ve Laz İsmail Bey'leri çerçeveler. Gürcü Yusuf Bey gazeteyi okuyor. Cumhur Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri baş vekalete yazdıkları 11 Ağustos 1925 tarihli tezkerelerinde Uşakizade Latife Hanımefendi Hazretleri ile izdivaçlarına nihayet vererek birbirinden ayrılmaya karar verdiklerini ve talakın 5 Ağustos 1925 tarihinde vuku bulmuş olduğunu bildirmiş bulunmaktadır. Vaziyet malum olmak üzere heyeti vekile kararıyla resmen tebliğ olunur. Laz İsmail Bey müstehsi, vay kahpe felek, karı mirastan olacak. Gürcü Yusuf Bey anlamamıştır, biraz da korkmuş. Ne demek oluyor yani bu? Laz İsmail Bey soğuk bir istihzayla Yusuf Bey'e yaklaşır, dudakları arasındaki sigarasını eline alır. Dumanları konuşarak bırakır, sesi alçak, fısıltıya yakındır. Laz İsmail Bey ihanet konuşması gibi, manası üstünde birader, nasıl anlamadın, şayanı hayret. Daha yaklaşır, daha alçak sesle, Ankara'ya gelmekten maksat soygun moygun değil. Bunlar laf. Maksadı asli Gazi'yi öldürmek. Az susar. Evet Gazi'yi. Pastanenin rabarbası içerisinde o andan başlayarak ölüm leitmotivi işitilecektir. Tragedya unsuru olan ağır bir müzik. Gürcü Yusuf Bey ikisinin arasından pastanenin kapısını da derinlemesine gören bir çerçeve içinde kekeleyerek cevap verecektir. Sen ne söylüyorsun arkadaş? Dediğini kulağın duyuyor mu? Laz İsmail Bey köz dinlemiş. Bana bak, adı Mustafa Kemal de olsa öldüreceğimiz alt tarafı bir insan. Ne fark eder? Karadeniz'de Fransız vapurunu soymuş adam değil misin sen ha? Gürcü Yusuf Bey hala korkuyor. O iş başka, bu iş başka. Laz İsmail Bey, bu iş başkaymış, laf. Özendirici bir sesle, arzu ettiğimiz parayı da verecekler. Memuriyeti de. Ömrü billah rahat yaşarız enayi. İkisinin arasından kapıdan Ziya Hurşit'in girdiği görülüyor. Boylu boslu, çevik yapılı, yakışıklı bir adamdır. Başına bir şapka uydurmuş. Onlara doğru geliyor, masaya oturuyor. Aradaki gerginliği sezmiştir. Ziya Hurşit Bey başıyla Yusuf Bey'i göstererek Laz İsmail Bey'e bir soru sorar. Söyledin mi? Laz İsmail Bey sigarasını bastırırken müstehsi, söyledim. Ziya Hurşit Bey meraklı. Ne dedi? Laz İsmail Bey sırıtarak, ne diyebilir? Ziya Hurşit Bey ikisine de ciddi ve emredici bir ifadeyle bakarak kesip atar. Ziya Hurşit Bey, bu gece Şükrü Bey'i görmeye gideceğiz. Gürcü Yusuf Bey çekingen, hangi Şükrü Bey bu? Ziya Hurşit Bey, eski Marif Nazırı, İttihatçı. Laz İsmail Bey müstehsi, yeni reisi cumhurumuz olacak. Ankara, eski Marif Nazırı Şükrü Bey'in evi, gece. Seyran bağlarında eski tarz bir bağ evi, mehtabın yaldıçlı lacivert aydınlığına gömülmüş, her tarafı sarmaşık, kapısında iki kocaman köpek bağlı, tek penceresi aydınlık. Gece böcekleri, arada köpeklerin biri havlıyor, geride ölüm leitmotivi. Evin yatak odası, kapı açılıyor içeriye, Şükrü Bey ile Ziya Hurşit Bey giriyorlar. Şükrü Bey dışarıda başladığı konuşmayı sürdürüyor. Şükrü Bey dolaplara doğru yürürken, hareketi başlatan kim? Biziz. Kara Vasıf Bey karakol teşkilatını kurmuştu. Bolşeviklerle ilk teması yapan kim? Biziz. Durur asabi. Sarı Paşa ittihatçının mirasına oturup ittihatçıyı silkeleyip atamaz. Dolabın kapısını açacağı sırada Kindar yaptığını hayatıyla ödeyecektir. Yatak odası, Anadolu odası, yapılmış iki yer yatağı. Dantelli perdeler, duvarlarda asılı, talik yazılar, iki çifte vesaire. Şükrü Bey'in açtığı dolap, gömme, oralarda yüklük denilen türden. İçi tıka basa, yorgan, battaniye vesaire dolu. Şükrü Bey, yorgan ve battaniyelerin altından gizli silahları bulup çıkarıyor. Uzun ya da kısa namlulu yeni silahlar. Ayrıca kutu içinde el bombaları. Şükrü Bey eliyle gösterip, nasıl silahlar hazır derken latife mi ediyormuşum? Ziya Hurşit Bey, silahları belirgin bir hayranlıkla seyrediyor. Birini alıp şarjörünü açıp kapıyor, hayran. Allah için kız gibi silahlar. Şükrü Bey, yapılacak şey son derece basit ama müessir. Gazi'nin riyaset ettiği bir celsede heyeti vekile basılacak. İki bomba, bir avuç kurşun. Meseleyi hallü fasl eder. Ziya Hurşit aldığı tabancayı yerine koymuştur. Şükrü Bey silahları tekrar gizliyor. Bir ara keyifle ilave edecektir. Şükrü Bey, aynen Baba Ali baskını gibi. Hatırlarsın, Enver Paşa nasıl yapmıştı? Gülüyor. Tereyağından kıl çeker gibi. Ziya Hurşit ciddi. Bizatihi suikast müşkilat arz etmiyor Şükrü Bey. Müşkilat suikastı müteakip başlayacak. Çankaya civarını, meclisi, heyeti vekile içtima salonunu iyice tetkik ettik. Başıyla işaret ederek, içeridekilerin fikri. Ankara, eski Marif Nazırı Şükrü Bey'in evi, gece. Laz İsmail, müstehzi surat, ağzının kıyısında dudağına adeta yapışık sigara, bir yandan semaverden yaldızlı ve ince belli çay fincanlarını dolduruyor, bir yandan konuşuyor. Oturma odası, dantel işlemeli kerevet, yer minderleri, duvarlarda talikli levhalar, kandil iskemlesinin üstünde yaldızlı semaver, ince belli, kenarı yaldızlı çay bardakları, öteki uçta sehpa üstünde telefon. Oda 10 numara lambayla aydınlatılmış, gölgeler büyük. Dışarıdan havlayan köpekler, geride ölüm leitmotivi. Laz İsmail Bey bir gözü hafif kapalı. İçtima salonunda gayri mümkün. Ziyadesiyle mahfuz. Tertibatı fevkalade almışlar. Oradan sağ çıkamayız. Gürcü Yusuf'a dönerek, Yusuf'la köşk civarını kolaçan ettik. Gürcü Yusuf Bey çam fincanını iki eliyle tutmuş içiyor. Orada kuş uçurmuyorlar beyim. Bir yudum içer. Hakikati halde Ankara bendenize namüsait göründü. Şu da var ki, Şükrü Bey asabileşmiştir. Bunu şakaya vurarak ortaya döker. Ne o, yelkenler hemen mayna mı? Önündeki masayı yumruklayarak, baksanıza bana siz, bu davaya kellemizi koymuşuz, anlaşıldı mı? Oturma odasının öteki tarafında telefon çalıyor. Şükrü Bey sözü askıda kalmış, ayağa kalkacaktır. Şükrü Bey diğerlerine, bir dakika beyler. O, çalmakta olan telefona gidiyor. Diğerleri biraz kabahatli gibi, biraz gayrimemnun, biraz asabi birbirlerine bakıyorlar. Şükrü Bey'in telefonda konuştuğu rabarba olarak duyuluyor. Sözleri anlaşılmıyor. Laz İsmail Bey sigarası dudağında Ziya Hurşit Bey'e ''Demirleri gördün mü?'' Ziya Hurşit alçak sesle ''Orası tamam, kız gibi silahlar.'' Az susar. ''Bu dava büyük dava. Bir ayağı Ankara, bir ayağı Batum, bir ayağı İstanbul.'' Gürcü Yusuf Bey ''Kabul beyim, itiraz haddimize düşmez. Bizimkisi ihtiyattır. Malumu haliniz ihtiyat, muvaffakiyetin nısfi denilmiştir.'' Şükrü Bey telefon dönüşü biraz mütehayir, hepsine ayrı ayrı bakıp ''Şayan-ı hayret, Hüseyin Rauf Bey'di. Acilen konuşmak istedi. Kulağına bir şeyler çalınmış olmasın.'' Ölüm leitmotivi hafifleyip dağılıyor. Ankara, fresko lokantası, yemek salonu, gündüz. Hüseyin Rauf Bey'in yüz, asabi, endişeli bir yüz. Konuşurken sık sık içecekmiş gibi su bardağını dudaklarına kaldırıyor, her defasında başka bir söze geçtiği için tekrar indiriyor. Hüseyin Rauf Bey, aman Şükrü Bey, terakkiperverlerden duymayan mı kaldı? Doktor Adnan Bey, zevcesi Halide Edip Hanım, durup dururken Avrupa'ya niye gittiler zannediyorsunuz? Şu vukuundan beter bir şeydir bu. Şükrü Bey aşağıdan alarak, lakin bu hususta zat-ı âlinizi tenvir edebilirsem, fresko, karpiçin o zamanki adı. O zamanki iç dekorasyonu dipte tenha bir masada oturmuş yemek yiyorlar. Lokanta tenha. Ecnebi birkaç müşteri dikkat çekiyor. Servis yapan garsonlar. Hüseyin Rauf Bey sözünü asabiyetle kesecektir. Bırakın rica ederim. Delalet içindesiniz Şükrü Bey. Siz Sarı Paşa'nın kaç suikasttan kurtulduğunu bilir misiniz? Yedi canlıdır o. Fevkalade atik bir asker. İçmek üzere su bardağını dudaklarına kaldırıyor. Aklına başka bir şey gelmiştir. Tekrar indirir. Hüseyin Rauf Bey ciddi ve endişeli. Sizinkiler onu Selanik'te Halil Paşa'ya vurdurmak istemişlerdi, olmadı. Çerkez Ethem Bey iki defa teşebbüs etti, olmadı. Mustafa Sagir şu Hintli İngiliz casusu niyetlendi, nafile. Şükrü Bey kendinden emin. Beyefendi, başkasının muvaffakiyetsizliği bize emsal teşkil etmez. Kaide-i asli budur, hatırlatırım. Kaldı ki Şeyh Said davasından kıl payı kurtuldunuz. Sarı Paşa hayatta kaldıkça... Hüseyin Rauf Bey tekrar bardağı içmeden dudaklarında indiriyor. Hüseyin Rauf Bey sabırsız kesecektir. Hayatımız tahtı emniyettedir. Teşebbüsatınızın ademi muvaffakiyeti bundan hiç şüphe etmiyorum. Hepimizin hayatını tehlikeye atacaktır. Bir an susar, sonra o an aklına gelmiş gibi daha alçak sesle adeta korkarak soruyor. Hem şu kalkıştığınız şey benim kulağıma geldiği kadar onun kulağına da gitmiş olamaz mı? 42. ayrımın sonu. Sayfa 513.